İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Erdem Hocam, Önder Hocam, Doktor Oktar Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, ahir zamanda iman hakikatlerinden ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Erdem Hocam bize vücudumuzun nasıl çalıştığını, neler yaptığını, daha doğrusu hani her hareketimizin Allah tarafından nasıl yapıldığını, kontrol edildiğini detaylı olarak anlatacak.
Evet hocam, inşallah iman hakikatleriyle başlayalım. Her an bildiğimiz gibi vücudumuzda işlem oluyor. İşte böbreklerimiz çalışıyor, kalbimiz çalışıyor, beyin çalışıyor, değil mi? Akciğer çalışıyor. Bütün hücrelerimiz devrede her an, her saniye. Yani böyle yaratılıp bırakılacak bir vücut yok bizde. Yani yaratılıp daha sonra her an kontrol edilmesi gerekiyor vücudumuzdaki sistemlerin. Bir an biz bilinç yapmasak, bilinç olmasa bir an vücudumuzda hemen bozulur. Yani bir saniye bile çalışmaz vücut sistemimiz. Biz de bundan anlıyoruz ki bu hücrelerimize baktığımızda, organlarımıza baktığımızda her an kontrol edildiklerini anlıyoruz. Allah tarafından kontrol ediliyor. Evet, vücudumuzda her an neler oluyor? Biz bu satırları okurken neler oluyor? Evet, bazı hücreler kanınızda bulunan su miktarını ölçtüler. Bu işlem yapıldı. Su miktarını ölçüyorlar. Bazı hücreler kanınızda bulunan şeker miktarını defalarca hesapladılar. Şeker miktarının dengelenmesi için binlerce hücreniz ayrı ayrı çalıştı. Şimdi bu cümlelerde dikkat ederseniz hücrelerin bir ölçme cihazı yok. Yani ölçtüler diyoruz, hesapladılar diyoruz. Gerçekten hesaplıyorlar, ölçüyorlar ama bir ölçme cihazları yok hücrelerin elinde. Değil mi? Kendi organik yapılarıyla, kontrolüyle hesaplamış oluyorlar. Mesela kandaki su miktarını hesaplamış oluyorlar. Şeker miktarını hesaplamış oluyorlar. Bazen kemiklerinizden kana kalsiyum verilmesi sağlandı. Bazen de tam tersi yapıldı. Ve kanınızda bulunan fazla kalsiyum kemiklerinizden kana geri karıştırıldı. Ölen deri hücrelerinizin yerlerine yeni hücrelerin inşa edilmesi sağlandı. Bunun için bazı hücrelerin bölünerek çoğalmaları teşvik edildi. Beden ısınızın ayarlanması için trilyonlarca hücre birer mikrokalorifer gibi çalıştı. Her hücrenin çalışma hızları tek tek denetlendi ve kontrol altına alındı. Kanınızda ne kadar sodyum bulunduğu da hücreler tarafından denetlendi ve bulunması gereken sodyum miktarı özel mekanizmalar sayesinde ayarlandı. Kan basıncınızın tehlikeli bir şekilde yükselmesini veya düşmesini engellemek için hücreler basınç ölçümleri yaptılar ve gerekli önlemleri almak için gece gündüz çalıştılar. Damarlarınızın etrafında bulunan kas hücreleri kimi zaman kasılarak damarları daralttılar, kimi zaman gevşeyerek damarları genişlettiler. Böbreklerinizde bulunan bazı hücreler idrar sıvısının içinden bazen su, bazen de sodyum moleküllerini alıp kana karıştırdılar. Kısacası vücudumuzun her noktası sizin yaşamınızı devam ettirmek için teker teker kontrol edildi, eksikler giderildi ve düzen sağlandı. Siz hormon hakkında bir yazı okurken hormon molekülleri her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiş. Şeytandan Allah'ın sınırı Furkan suresinin 2. ayeti olan Allah'ın izniyle kendi vücudunuzun içindeki bütün bu olayların gerçekleşmesini mucizevi bir şekilde sağladılar. Biz hücrelere baktığımızda hücrede bir bilinç ve akıl olmayacağı açık. Değil mi?
Evet.
Hücrede bir akıl olmadığı açık. Ama tüm bu kontrolleri bakın şu an bu yazıyı okurken biz bu saydıklarımızın hepsi yapıldı. Basınç ayarlandı, değil mi? Hücreler yenilendi, yeni hücreler, ölenlerin yerine yeni hücreler oluşturuldu. Hepsi yapıldı. Bunu yapanın Allah olduğu çok açık. Hücrede çünkü böyle bir bilinç ve akıl yok.
Evet.
Yani eksikliği hesaplayacak, giderecek. Yani bize bırakılmış olsa bu kontroller hiçbirini yapamayız zaten. Bunu herkes, değil mi, kanaatiyle söyleyebilir. Evet, yapamayız diye. Yapamayacağı açık kişinin bunu. Bakın. Slaytlarımızda birçok konudan bahsettik. Daha bu slaytlardan çok daha fazla sayıda kontrolü var vücudun. Mesela bir tanesine örnek vermem gerekirse kandan akciğere giden damardaki basınç. mesela 20 milimetre civa bunun olması gereken basınç miktarı. Bu da ayarlanması gerekiyor. Yani kan akciğere daha fazla o damarla daha basınçlı giderse bu sefer sağ kalp boşluğunda genişleme oluyor. Ve kalp yetersizliği meydana gelip kişi ölebiliyor. Kişinin ölümüne kadar ilerler bu süreç. O bir damardaki basıncın bile her an 20 milimetre civa olacak şekilde kontrol altında tutulması gerekiyor. Ve bir eşitlikte sağlanması gerekiyor. Biz de anlıyoruz ki her şeye bir düzen veren, Allah ayetinde bildiriyor. Her şeyi bir düzen içinde yaratmış olan Allah'ın yaratması bu. Ve Allah sürekli bu yapıları kontrol ediyor inşallah.
İnşallah sadece yani sadece canlılarda bu kontrol yok diyeceğim ama zaten canlı dediğimiz tek hücreli canlıların içerisindeki moleküllerde biz bu düzeni görüyoruz maşallah. Hücre yapıyor derken hücrenin içerisindeki o konuda özel yetkiye sahip olan proteinler mesela işler yapıyor ama çok mucizevi yani hücre bir protein üretiyor ki protein hiçbir tanesi insanlar tarafından halen laboratuvarlarda üretilebilmiş değil sıfırdan. Bu molekül muazzam komplekslikte iş yapan bir makine oluyor, robot oluyor. Damarda böyle seyahat ediyor. Özel ihtiyaca cevap vereceği, işin yapacağı yere geldiğinde ki damarlarımızın uzunluğu 100 bin kilometre. 100 bin kilometre boru hattı var. Sürekli kan dolaşım halinde. İhtiyacı olan protein molekülü özel yere geldiğinde tamam diyor, burası benim yerim diyor, anlıyor. Ve hemen orada yapacağı işi en hızlı şekliyle ve ortamdaki diğer proteinlerle birlikte. Mesela o geldiğinde bir karşılama oluyor protein hücreye geldiğinde. Mesela insülin hücreye geldiğinde hücrenin içerisinde insülinin gelmesiyle birlikte bir hareketlenme oluyor. Birçok protein ona katılıyor ve sonuçta başka proteinler hücre zarına gelerek şekerin hücreye alınmasını sağlıyorlar. Böyle gittiği yerde de olay çıkartıyor yani. Yani gittiği yerde beraber koordinasyon halinde yine muazzam bir ustalık sergiliyorlar bu proteinler. Dünyada her canlıda virüste bile mesela cansız da diyebiliyoruz virüse. Çünkü bir canlının bünyesinde değilken cansız gibi duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani ölü gibi duruyor. Yıllarca durabiliyor. Hiçbir şey hareket yapmadan. Ama canlı hücresinin yanına geldiğinde bir anda hücreyi ele geçirip üremeye başlıyor. Böyle bir vazifesi var. Bir örnek de canlı olmayan bir madde, cansız bir madde, örümcek ağı. Ama onun da üzerinde yine kimyasal olarak o kadar özel bir muazzamlık var ki yine o bilgiyi yani örümcek ağını yapma, üretme bilgisinin örümceğe ait olmadığı çok belli oluyor.
Maşallah.
Şimdi onunla ilgili evet sunumu yansıtabiliriz inşallah. Şöyle bir konu var doğada. Şekil hafızası denen bir maddelerde bir özellik var. Doğada şekil hafızasına sahip tek madde örümcek ipliği olduğunu görüyoruz. Şekil hafızası fizikte bazı metal alaşımların şekilleri bozulduktan sonra yeniden orijinal hallerini almasına denir. Bu mucizevi özellik metale ısı verme anında veya daha yüksek sıcaklıkların olduğu ortamlarda meydana gelir. Örümceklerin ürettikleri şekil hafızalı iplikler herhangi bir dış müdahaleye ihtiyaç duymadan bu işlevi kolayca görürler. Çok muazzam bir yapısı var. Bilim adamları ipliğin sağlamlığını belirlemek için Araneae diadematus örümceği ile aynı ağırlıkta küçük bir cisim 90 derecelik bir açı ile 3 farklı maddeden oluşmuş ipliklere bağlayarak iplikleri döndürmüşlerdir. Bu şekilde iplik malzemesinin orijinal durumuna dönmesinin ne kadar zaman aldığı kaydedilmiştir. Malzemeyle üzerinde ciddi bir deney yapıyorlar. Sonuca göre kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan Kevlar polimer ipliği yeterli esnekliği sağlasa da dönmenin etkisini çok az azaltabilmiştir. Kevlar biliyorsunuz örümcek ağından direkt üretilen bir malzeme. Bakır ipliği yani metal olan bakır ipliği ilk şeklinde dönmekte zorlanmış ve birkaç turdan sonra kırılır hale gelmiştir. Hafızası kuvvetli yine metalin bir nevi ama bu sefer kırılganlığı fazla. Yeteri kadar esnek değil. Araneae diadematus örümceğinin ipeği ise çok çok kısa sürede eski şekline kavuşmuştur. Yani elastik yapısı tekrar eski haline dönebilme yapısı özelliği muazzam derecede fazla. Yani bu örümcek özellikle işine ileride yarayacak. Mesela o kadar elastik olmayan bir şey de üretebilirdi ama elastikiyetin boyutu muazzam üst seviye ve esneme payıyla tekrar eski haline ağa dönüyor, tekrar eski haline geliyor. Nitekim baktığımız zaman doğada genelde örümcek ağlar hep bir bütün halde duruyor. Yani böyle yanlış örülmüş bir ağ veya bir tarafı ezilmiş, yok olmuş böyle bir ağ görmemiz zordur. Vardır ama zordur. Bunun ne? Ama halbuki rüzgar esiyor, böcekler çarpıyor, örümcek üzerine sürekli yürüyor, yaprak düşüyor, değil mi? Birçok şey doğada olabiliyor ama ağ sağlam kalıyor. Neden? İşte bu özelliğinden dolayı. Her türlü darbeden sonra tekrar eski haline geliyor. Buna şekil hafızası deniliyor. Mesela devam edelim. Yüksek bir yerden ip yardımıyla inmeye çalışan bir kişi düşünelim. İniş sırasında ip sürekli eğilip bükülecek, sağa sola dönecek ve kişiye pek çok zorluk yaşatacaktır. Fakat böyle bir durum örümcekler için söz konusu bile değildir. Örümceğin ağını oluşturan iplikçikler, örümceğin ipin ucundan aşağıya doğru kayarken güçlük yaşamasını engellerler. Böylelikle örümcek sabit bir biçimde sessizce aşağıya iner. Örümceğe bu imkanı sağlayan ise ipeğin şekil hafızasıdır. Örümcek ipliği oluşturulan proteinlerin moleküler yapısı kompleks bir şekilde birbiri içine geçer. Örümcek ipliğin içerisinde kullanılan proteinler. İşte bu moleküler yapı ipliği dönmeye karşı dirençli hale getiriyor. Burulma veya bükülme kuvvetini emiyor. Bükülmenin ardından gevşeme kabiliyeti göstererek ilk şeklini geri kazanmasını sağlıyor. Bakın orada şeklini hemen gösterelim burada. Bu metal alaşım yukarıda görmüş olduğumuz şekilde örümcek ipliğine benzer bir özellik gösteriyor. Fakat örümcek ipliğinin aksine nitinolün eski haline dönebilmesi için 90 derece ısıtılması gerekmektedir. Yani dışarıdan enerjiye ihtiyaç duyuyor muhakkak. Verilen ısının derecesine göre şekil değiştiren nitinol iki farklı şekle veya kristal bir yapıya dönüşebilmektedir. Dönüyor ama her zaman dönemiyor veya bir enerji ihtiyacı var. Örümcek ağı gibi doğada sürekli esniyor. Tekrar hafızası var. Şekil hafızası. Hafızasında yüklü vaziyette o hafızada üretiliyor. Sonra bozuluyor. Tekrar hafızasından geri alıyor. Hani bilgisayarlarda geri al tuşu oluyor ya. Geri alıyorsun tekrar bütün yaptığın her şeyi. Onun gibi geri al. Yani hafızada duruyor hepsi. Hiç bozulmuyor. Muazzam bir yapı. Devam edelim. Örümcek aşağı inerken eş zamanlı olarak büyük bir rahatlıkla ipliğini üretir. İplik bükülmeden, sarsılmadan, kırılmadan istediği yere ulaşır. Hızla yukarı yükselmesi gereken durumlarda da müthiş bir süratle iptiğini yiyerek yukarı doğru tırmanır. Biz burada bir canlının ürettiği cansız bir maddenin muazzam bir kabiliyetini görüyoruz. Şekil hafızası denen bir fizik kuralını bir kere buradan tespit ediyoruz. Şekil hafızasının ne olduğunu da öğreniyoruz ilk önce, değil mi? Böyle bir kuralı keşfediyoruz. Ondan sonra da o kuralın ne kadar muazzam bir dizaynla anlayalım diye söylüyorum. Burada örümcek tarafından yapıldığını görüyoruz. Tabii ki bu örümceğin yapabileceği ve onun aklı olan bir şey değil inşallah. Sadece Allah'ın biz burada tecellisini, yarattığı tecellisini görüyoruz. Şimdi bir püf nokta var. Demek ki muazzam yapılar, çok detaylı teknolojik yapılar arkasında muazzam da bir bilgi istiyor. Mesela o esnekliği ve o şekil hafızasını sağlayan iplikçin üzerinde protein yapılar olduğunu görüyoruz. Ve o proteinlerin esnenecek yerlerde esnemede fonksiyonel, kırılmamasını sağlamada fonksiyonel ve tekrar eski yerine dönmede fonksiyonel olduğunu görüyoruz. Yani gerekli yere gerekli DNA, örümceğin DNA'sından üretilen bu proteinler dışarı salınarak örümcek ağıyla birlikte kompleks bir bileşim oluşturuyor. İşte bu nedenle İnsanoğlu örümcek ağını üretemiyor. Çünkü örümcek ağının içerisinde birçok farklı kimyasallar var. Ve bunlar bir DNA'nın ürünü olan proteinler tarafından yapılıyor. Proteini bir kere insanoğlu üretemediğinden dolayı örümcek ağını hiç üretemiyor. Proteinlerin esneklikte de faydalı olduğunu örümcek ağı gibi mesela insan hücresinde de var. Hayvan hücrelerinde de var. Bitki hücrelerinde de var. Hücrelerin üç boyutlu şekillerini koruyan, onun eğilip büzülmesinde tamamen deforme olmasını engelleyen yapılarda da yine aynı proteinlerin esnekliği ve tekrar esnedikten sonra tekrar eski haline gelme kabiliyetini sağladığını görüyoruz. Ama çok detaylı ve ince hesaplarla maşallah. Bunların her biri bize Allah'ın detay sanatını, her biri Allah'ın üstün ilmini bize inşallah gösteriyor.
Maşallah. İnşallah.
Bir de çok sağlamlar hani şeyde mesela örümcek ipliğinin kalınlığında bir çelik düşündüğümüz zaman çelik halattan 4 kat daha fazla sağlam örümcek ağ. Ama ona rağmen kırılmaya ya da kopmasına hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Az önce mesela yapılan deneyler sonucunda bakır telinin kırıldığı görülüyor. Eski halini alamadığına, kırıldığına görülüyor ama mesela örümcek ipliği dediğimiz ip incecik olarak gördüğümüz bizim hani baktığımız zaman belki farkına bile varamadığımız dediğimiz iplik aynı kalınlıktaki bir çelik halattan daha fazla bir yapıya sağlamlığa sahip. Bu da Allah'ın yaratmış olduğunu bize zaten çok açık gösteriyor. Çünkü hiçbir şekilde doğada bir benzeri daha yok. Dünyaya 12 tur attırdığınız zaman örümcek halde sık bir şekilde 1 kilogram da ağırlığı var. Böyle hafif ve böyle sağlam bir madde dünyada hiçbir şekilde yok. Allah'ın yarattığı
bir de dışında. Küçücük bir hayvan, şu kadarcık bir hayvandan o kadar ip çıkıyor yani. Hmm. İp gibi bir şey yani. Evet. Küçük bir hayvan yani. Bunu nasıl üretiyor içinde? Ve kendinden milyon kattan fazla uzunlukta üretebiliyor bunu. Ve aynı şekilde tekrar onu yiyerek tekrar üretebiliyor.
Evet, şöyle düşünelim. Hani örümcek ağının yapmış olduğu ağ sisteminde insanoğlu inşaat olarak düşünürsek 30 katlı bir binayı inşa etmesi gerekiyor. Örümcek ağıyla bunu bir saat içinde yapıyor. İnsanoğlunun istediği teknolojiyi kullansın. Bir saat içinde 30 katlı bir bina yapması. 30 katlı için 2 katlı bina bile yapamazdı. Bir saat içinde 2 katlı bina bile yapması mümkün değil. Ama bu canlı bunu doğduğu andan itibaren hem de matematik hesabı yaparak spiraller şeklinde ağ oluşturuyor ve bu ağın
daireler çizerek
beslenmeden faydalanıyor. Evet. İşte evet. Bu da Allah'ın yarattığını diye çok açık gösteriyor ve bu örümcekler de hiç değişmeden günümüze gelmiş. Milyonlarca yıl önceki örümcekle günümüzdeki örümcek aynı. Demek ki bu evet. Aşama aşama olmadığını, evrimleşmenin olmadığını gösteriyor. Şu anda da görüntüde var, yansıtabilirsek 25 milyonluk örümcek fosili var.
Evet, değil mi?
Aynı şekilde.
Bilimsel olarak konuşuyoruz, net delille.
Bilimsel olarak.
Orada ağı da var. O amberin içerisinde ağı da kalmış vaziyette. Görüyorsun değil mi? Örümcek ve ağı var. Mesela bir benzetme var. Şöyle net bir benzetme. Örümcek ağı çelikten daha kuvvetli dedim, evet. 4 katlı. Mesela bir apartman boyundaki bir örümcek ağının yaklaşık olarak hareket halindeki bir Boeing 737 uçağını havada tutabildiğini deneyler. Bize kuvvet bilimi bizim bunu gösteriyor. Mesela o 11 Eylül'de hani gökdelene çarpan bir Boeing 737 uçağı var. Orada patlıyor mesela, gökdelenin içine giriyor. Mesela örümcek ağıyla binalar yapılır hale gelse, hani belki şu an belki mümkün değil. Ama böyle bile olsa hiçbir şekilde binaya zarar gelemiyor. Ve kaldı ki depremleri düşünelim. Dünyadaki bazı yüksek boyuttaki depremlerde binalar yıkılıyor. Demek örümcek ağa benzeri bir maddeyle yapılsa son derece sağlam, çelikten daha sağlam ve esnek olmasına mukabil depreme en dayanıklı bize bina hizmetini sunacak.
Maşallah. Ve bunun malzemesini vücudundan çıkarıyor. Değil mi? Vücudunda üretiliyor bunun malzemesi. Evet. Şimdi insana örnek verdik ama insan bir yapı yaptığı zaman başka dışarıdan malzeme yapıp, değil mi? Mesela tuğla kullanıp.
Dışarıdan tabii sağlıyor.
Evet, dışarıdan sağlıyor malzemeyi ve o malzemeyle yapıyor. Örümcek vücudundan çıkarıyor. Ve vücudundan çıkan malzeme en sağlam olmuş oluyor. Şimdi evrimcilerin de düştüğü durum şuna şöyle olmuş oluyor. Mesela onun tesadüfen oluştuğunu ileri iddia ediyorlar örümceğin. Kendileri laboratuvar ortamında, değil mi, bilim adamları daha doğrusu, bunu bilinçli, şuurlu, akıllı bilim adamları laboratuvar ortamında böyle bir madde üretemiyorlar. Birebir üretemiyorlar. Bakın ürettikleri Kevlar malzemesi örnek alınıp yapılıyor ama çok az yaklaşabiliyor örümceğin o kalitesine, ipeğinin. Yani örümceğin ipeğini asla üretemiyorlar. Şu an üretemiyorlar. Örümceğe de tesadüfen oluştuğunu iddia ediyorlar. Yani değil mi? Akıllı, şuurlu insanların üretemediği bir madde. Biz doğada onu üreten canlıyı görüyoruz. Belli ki çok daha akıllı, üstün bir yaratıcı tarafından yaratılmış bu canlı.
Madem bilim adamları öyle yapabiliyorsa alıp incelesinler. Niye aynısını yapamıyorlar? Hani bir kopyası olmuyor. Niye? Yani tam manasında %100 bir verimlik doğada bir sürü hayvanın kopyasını ya da özelliklerini kopyalamaya çalışıyorlar ama tam manasında verim alamıyorlar. Nedeni ne işte?
Ya bazen
hani nasıl bir tesadüf olabilir ki? Bu tesadüf olamaz yani.
Bu örümcek ipliğiyle ilgili zaten bilim adamları soruyorlar. Araştırma yapmalarını istiyor bir şirket. sağlam bir madde istiyorum diyor. Sağlam bir yapıda olacak. Çelikten daha sağlam olacak diyor. Aynı şekilde çok esnek olacak. Esnek bir yapıya sahip olacak. Ve bir o kadar da dayanıklı olacak diyor. Bilim adamları araştırıp geliyorlar. Diyorlar ki günümüz teknolojisinde böyle bir şeyin olması mümkün değil diyor. Yani günümüzün teknolojisiyle böyle bir madde elde etmek mümkün değil diyorlar. Araştırmaların sonucunda örümcek ağının bu maddenin aynısı şekilde istedikleri şekilde olduğunu ve ondan daha dayanıklı olduğunu görüyorlar. Ama hiçbir şekilde örümcek ağı üretimi yapılamıyor. Örümcek kendi içinde, kendi üretiminde, kendi içinde bulunan, evet, DNA'sında bulunan bir üretim yapıyor. Ve örümcek de bunun bu kadar yapıda sağlam olduğunu bilincinde değil zaten. Örümcek tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Ve bu yapıda bu kadar bilinçli bir madde ürettiğinin de farkında değil. Sadece o Allah'ın ona ilham etmesi sonucunda yapmış, evet, olduğu şey ama
programlanmış değil mi?
Biz böyle, evet, görmüş oluruz ki Allah'ın, evet, yaratmış olduğu yani canlılarda çok üstün özellikler var.
İnşallah. Teknolojiden örnek vermemizin en büyük sebebi şu. Yani insanoğlu teknolojik olarak mesela daha önce üretemeyip günümüzde artık birçok şeyi üretebiliyor. Bu Allah'ın bir rahmeti. Teknoloji Allah'ın ilhamıyla insanlara yaptırdığı bir nimeti. Daha öncelerde yapamayıp günümüzde yapamaya da başlayabilir. Şu an yapamayıp ileride yapmaya da başlayabilir insanoğlu. Mesela proteinler şu an yapılamıyor diyoruz ama belki ileride yapılmaya başlanabilir. Bu tekrar olabilir inşallah. Ama buradaki temel konu şu. Teknoloji dediğimiz şey aklı şuuru olan, eğitim almış insanların bir araya gelerek, emek sarf ederek, beyin enerjisi tüketerek, yani fiili ve akıllı bir yaratın fiil göstererek ürettiği bir şey olmuş oluyor. Yani kendi kendine üretilmemiş oluyor inşallah. Ama doğada teknoloji var mı? Evet var. Evrimciler ne diyor? Bunlar diyor tesadüfen oldu. Akıllı şuurlu bir varlık tarafından yapılmadı diyorlar. Bizim burada teknolojiyi ısrarla örnek vermemizin sebebi işte bu. İnsanoğlunun kendi teknolojisini akıllı şuurlu dediğimiz insanlar yapıyorsa ve insanoğlunun teknolojik seviyesi bile daha henüz birçok canlıdaki teknolojik seviyeye yaklaşamamış ve hatta oradaki teknolojik detayları daha çözemeyecek kadar bile geride olduğuna göre o halde o zaman o teknolojiyi muhakkak yapan bir şuurun varlığı bir gerçektir. Onlara kendi kendine olması mümkün değildir. İşte anlattığımız konu bu. Yoksa birçok teknolojik gelişme, yani geçmişten günümüze baktığımızda bayağı bir aşamaya geldi insanoğlu. İleride daha da büyük aşamalar kaydedip şu an yapamadığı birçok şey ileride yapabilir hale gelebilir inşallah.
Bu da evrimle, evet, oluşmadığının kanıtıdır zaten.
Evet, evet, inşallah.
Ya bu inşallah sadece ipek değil, bir de çok zeki davranışlar gösteriyorlar maşallah Allah'ın ilhamıyla. İşte bakın bu örümcek cinsi nasıl avlanıyor, onu hep birlikte izleyelim. Bakın böyle ağ yapıyor ve bununla avlanıyor. Fakat bakın burada toplayarak boşluğunu alıyor küçücük örümcek. Bunun çok önemli bir özelliği var. Geriyor böylece ağını. Bakın geldi. Çünkü gevşek olduğunda etkili olmuyor. Bütün gücüyle uğraşarak bakın burada topluyor. Ondaki gevşekliği ortadan kaldırıyor. Topladı. Ta ağaca kadar topladı. Bakın burada gördüğünüz gibi ipeğin önemli bir kısmı vücudun üzerinde iyice gerdi. Bayağı da uğraşıyor bunu yapabilmek için. Koskoca ağını gerdi iyice bakın. Ve orada duruyor öyle. Ve bu şekilde bekliyor. Gerginleştirdi ağını. Bakın topladı, bütün boşluğunu aldı.
Gergin bir şekilde duruyor.
Evet, kıpırdamadan
mi
duruyor. Şimdi avı geldiğinde, bakın avı geldiğinde hızla çarptı, bir anda bırakıyor. Çarptığı anda bırakıyor. Eğer gevşek olsaydı yakalayamayacaktı. Eğer bu şekilde bir gerginlik, yani bu şekilde olmasaydı, tam gergin olsaydı ağını koparırdı belki o çarpan sinek ya da işte, evet, böcek. Mükemmel bir davranış biçimi bu. Orada topladı, boşluğunu alıyor. Tam çarptığı anda da bırakıyor birdenbire böyle. Yakalanmış oluyor zaten. Ne ağını koparıyor ne kaçabiliyor.
Maşallah.
Maşallah. Bunun hiçbir açıklaması yok. Zaten ipeğin açıklaması yok. Bir de bu üstüne Allah'ın ilhamıyla davranış biçimi var. Gösterdiği akıl var. Evet. Onun da açıklaması, yani var açıklaması. Allah'ın ilhamıyla inşallah. Allah'ın yaratmasıyla. Başka hiçbir açıklaması da olamaz zaten inşallah.
Ve farklı farklı. Birçok örümcek farklı avlanma tekniği kullanıyor.
Evet.
Mesela bolas örümceği var değil mi? Kimisi kement biçimine getirip sallıyor, ucunda bir damla bırakıp, onu da biliyoruz. Sallıyor onu bir kement gibi. Yapışıyor ona. Hı. Mesela güveler ve dişi güvenin de kokusunu oraya salgılıyor. Ya başka canlının da kokusunu taklit ediyor. Değil mi? Bu da çok, çok mucizevi. Evet. Yani başka canlıyı bulacak da kokusunu hesaplayacak, onun formülünü çıkaracak, onu üretecek ve ucuna damla olarak bırakacak. Aa, bu mümkün değil tabii. Örümceğin bunu kendi akletmesiyle yapacak olması mümkün değil.
Onun videosu var, onun videosunu gösterebilirim.
Tabii hocam, inşallah.
İki alabilir miyiz? Dediğin gibi bak şimdi o örümcek ağını örüyor ve çok da hızlı yapıyor maşallah. Hemen çıkartıyor.
Makara sanki makaraya sarılmış.
Hazır gibi içinde.
O, halbuki öyle değil. O içinde sıvı olarak var. Çıkarken katılaşıyor ve katı olarak çıkıyor böyle, ama makaraya sarılmış gibi çıkıyor. Evet, o kadar hızla çıkartıyor.
Farklı 8 tane pompa var. Her pompadan şeyi ayrı, kimyası ayrı her birisinin. Buradan istediği düzeydeki ağın, mesela ağın en başından farklı bir oranda ağ yapıyor. Ortasında farklı bir oranda yapıyor. Hele bazıları bazı yerlerde böyle yuvarlak esneme payları bırakıyorlar. En son ucuna mesela bir tane fenomen burada ekliyor gibi. Birçok pompadan ayrı sentezler yaparak ağını çıkartıyor. Ama dediğim gibi makaraya sarılı, içeride hazırmış gibi duruyor inşallah.
Ve onu da hızlı toplayabiliyor sonra. Ve onu da metabolize ediyor. Tekrar kullanacak şekilde.
Tekrar yiyor onu değil mi hocam?
Evet.
Çok ilginç. Aynı önce zaten az önce sözünüzü kestim hocam, ama az önceki videoda mesela takıldı orada bir ağa, takıldı sinek. Öyle bir hızla beraber, atikle beraber bıraktı ki, ama bırakırken gene ağ salgılıyor. Yani o bıraktığı yerdeki ağ beni tutuyor, öyle salgılıyor. Zaten o diğer ağa karışıyor zaten o şekilde. Onu alıyor böyle eline. Ama yani bırakmıyor onu. Yani iki şeyi nasıl düşünüyor? Hani bıraksa, bir anda zıplasa zaten yere düşecek. Yine ağ salgılıyor. O taraftaki ağ tutuyor. Yani bunlar Allah'ın büyük lütfu yani.
Maşallah. Şimdi o video hazırmış inşallah. Bolas daha kaliteli bir şekilde onu izleyelim inşallah.
Kement atarak avlanan bolas örümceği. İnsanlar örümcekleri genellikle ağ kurarak avlanan canlılar olarak tanırlar. Bolas örümceğinin avlanma yöntemi ise sıra dışıdır. Önce kendi vücudunda çelikten daha sağlam bir ip üretir. Bu ipin ucuna da çok güçlü, yapışkan damlacıklar yerleştirir. Sonra bu ipi bir balık oltası gibi ağaçtan aşağı sarkıtır ve avını beklemeye başlar. Avını kendisine çekmek içinse mucizevi bir taktik uygular. Vücudunda koku üretip salgılar. Nasıl mı? Dişi güveler erkek güveleri çağırmak için feromon hormonu salgılarlar. Örümcek de bu kokunun aynısını taklit eder ve tuzağının ucuna yerleştirir. Üstelik bu feromonu isterse diğer böceklerin türüne uygun olacak özellikle değiştirebilir. Çağrıya aldanan erkek güve, kokunun geldiği kaynağa doğru yönelir. Güve yaklaştığında, örümcek kementini öndeki iki çift ayağına alır ve insan gözünün algılayamayacağı bir hızla kementini sallar. Böylece silahı, bir kovboyun kementini andırmaktadır. Yapışkanlı topuz kısmını havada uçurarak güvenin vücudunun üzerine çarptırır. Ve av yakalanır. Yapışkan madde böceğin üstüne yapışır, güve içeri çekilir ve bolas örümceği onu yukarı doğru sarar. İncecik ama çok sağlam olan ipinin ucunda kendisinden daha ağır canlıları kolaylıkla taşıyabilir. Salgıladığı özel bir ipekle güveyi sarmalar. Bu ipeğin özelliği, besini uzun süre taze tutabilmesidir. Böylece örümcek avını daha sonra yemek üzere taze bir şekilde saklar. harika planı işe yaramıştır. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha vardır. Bolas örümceği hemen hemen kördür. Evet, yanlış duymadınız. Bolas örümceği hemen hemen kör olduğu halde havada asılı durarak kendi yaptığı bir kement yardımıyla uçan bir canlıyı yakalayabilir. Bu apaçık bir mucizedir. Şimdi Bolas örümceği avlanmak için neler yaptı aşama aşama bir kez daha görelim. Vücudunda çelikten daha sağlam ve son derece esnek bir ip üretti. Ucu için de ayrıca yapışkan bir top hazırladı. Kendi cinsinden olmayan bir böceğin salgıladığı kokuyu vücudunda üretti ve salgıladı. Avına insan gözünün bile yakalayamayacağı bir hızla kement attı. Havada asılı halde durmasına rağmen kementi avına isabet ettirdi. Son olarak da avını belli bir süre taze tutabilecek özelliklere sahip bir ipekle ambalajladı. Tüm evrenin ve canlıların hakimi olan Yüce Allah, üstün ve örneksiz yaratma sanatını bu örümcek örneğinde bize bir kez daha göstermektedir. Doğan her örümceğin kendi türünün avlanma taktiğini bilmesi ise ayrı bir mucizedir. Örneğin henüz bir yavru olan bu Bolas örümceği ilk kementini yapmış. Büyüklüğü bir parmak ucu kadar bile değil. Kementi ise henüz bir iğne ucundan daha küçük. Ama ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Kuşkusuz bu durum ağ örme ve tuzak kurma yeteneğinin örümceklere ilham edildiğini göstermektedir. Bu canlıları bu harika özelliklerle yaratan ve tüm yaptıklarını onlara ilham eden güç, kuşkusuz tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur.
Evet, Allah ondan gereği gibi ilim sahipleri, yani gerçekten ilim sahipleri ondan gereği gibi korkarlar diye buyuruyor ayette. Şimdi biz baktık örümceğin, değil mi, ürettiği ağın, stratejinin, aklın, oradaki kimyasal kokunun salgılanmasının her bir detayında bir akıl görüyoruz biz orada. Gereği gibi ilim sahibi inşallah oluyoruz ayetin buyurduğu şekilde. Ve Allah'tan korkuyoruz. Çünkü biz bunu Allah'ın yarattığını ancak düşünebiliriz. Kendi kendine olamayacağına göre çok açık, net bir şekilde bunu üstün bir güç tarafından o haliyle yoktan var edilmiştir. Yani yaratılmıştır diyoruz inşallah. Şimdi ve bu da bizim Allah'ın varlığına iman edip ona korkmamızı sağlıyor inşallah.
Ve bu canlıların biz çeşitlerini görüyoruz. Mesela örümcek diye biz tek bir kategori olarak görüyoruz ama hepsinin avlanması farklı, beslenmesi farklı, kullandığı yöntem, sistem farklı ve hepsi birbirinden farklı. Allah örnek edinmeksizin yaratandır. O yüzden biz bu canlılarda da hepsinde de farklı özellikler görüyoruz. Bazısı kement gibi kullanıyor, bazısı tuzak gibi kullanıyor, bazısı farklı şekilde kullanıyor. Biz örümcek diye düşünüyoruz ama birçok çeşitte, birçok farklılıkta örümceğin özelliklerini görüyoruz. Bir tanesi mesela koku üretebiliyor, güve az önce gösterdi. Kement atan güvenin dişi kokusunu üretebiliyor. Bir başkası bunu başka türlü kullanıyor. Allah'ın yaratmış olduğu bu canlılarda hepsinin birbirinden farklı özelliklerini görüyoruz. Ve hiç birbirine benzemeyen, birbirinden başka.
Evet.
Örnek edinmeksizin doğada bir başka örneği de yok.
Mesela güve orada kendi dişisinin kokusunu dişisi zannedip gidiyor mesela ve orada o örümcek han ucundaki sıvı ona tutuyor, yavrudan yapışıyor ve onu avlayabiliyor örümcek. Ama güvede de şöyle bir teknoloji var. Biliyorsunuz yarasanın sonarı çok kuvvetlidir. Çok uzaktaki iki tane metal parayı bile, iki metal parayı bile ayırt edebilecek kadar hassastır. 20 metre ilerideki iki tane metal parayı bile ayırt edebilecek kadar hassas bir sonarı var yarasanın. Yarasanın sonarından bir tane canlı kaçabiliyor, o da güve. Çünkü o gelen sonarı, bu bir ilim, askeri sanayinde de kullanılıyor. Radardan kaçan uçaklar var biliyorsun. O sonardan güve, antisonar, yani ben burada yokum sinyaline çevirerek o sonarın gönderdiği ses dalgasını o şekilde gönderiyor. Ve yarasa güvenin varlığını keşfedemiyor sonarla, ses dalgasıyla. Onu yani ben burada yokum şeklinde bir yansımayla tekrar gönderebiliyor. Burada bir ilim var. Ama öte taraftan diğer ağın üzerindeki fenomenin kendi dişisi olduğunu anlayamayacak kadar bir hayvan gibi. Demek ki her hayvan şuursuz. Ona o teknolojiyi Allah ilham ediyor ve orada Allah yapıyor onu ki bize gösteriyor. Yani evet. Onun yapamayacağını da bize göstermiş oluyor.
Zaten bu teknolojiler kazanılan evet. Teknoloji değil. Yani canlının kendi kendine kazanıp çalışıp yapabileceği teknolojiler değil. Üstün akıl ve bu söylediklerimiz hep laboratuvar ortamında, deney ortamında insanların çalışması sonucunda üretebileceği şeyler. Ama bunda canlının hiçbir faktörü yok. Zaten böyle bir eğitim denilen bir şey de yok bu canlının. Doğuştan gelen özelliği. Allah'ın ona vermiş olduğu bir özellik bu canlıdaki. Hiçbir şekilde sonradan kazanma gibi, demek ki evrimcilerin dediği gibi aşama aşama olması mümkün değil. Çünkü bu özellikler sonradan kazanılabilecek, sonradan edinebilecek özellikler değil.
Tamam, şimdi inşallah başka bir canlıyla devam edelim o zaman bu bilgi konusunda. Bakın şimdi ekranlara bir tane canlı gösteriyorum ben. Burada bir akrep var. Bu akrep bir çöl akrebi. Çöl akrebinden fizik dünyası bir kural öğrendi bu akrepten. Ve bu akrebin bir bilgiyi bildiği ortaya çıktı. O da ne? Çölde yürüyen canlılar, akrebin çevresindeki canlılar, karada yani çölün toprakları üzerinde yürürken ayağını bastığı anda iki tip titreşim dalgası yayıyormuş. Biz bunu neden bu hesabı yaptığını ve nasıl avlandığını aradığımızda bu akrebin, yani akrebin nasıl avlandığını ararken böyle bir bilgiye sahip olduğunu diyoruz. İki tip dalga boyu yayıyor karada hareket eden cisimler. Birincisi dikey, bir tanesi de yatay dalgalar. Bu dalgalardan bir tanesi algılayan bir cihaz için cismin yönünü bildiriyor. Bir tanesi de hacmini bildiriyor. Yani yönü ve hacmini bildiren iki tane dalga yaymış oluyor. Fakat bu dalgaları algılayabilen, hani uydu yayınlı bir receiver gerekiyor algılamak için. Bunu da algılayabilen cihaz için ne gerekiyor? Ne manaya geliyor bunlar? Bir tanesi cismin hacmini belli ediyor, bir tanesi de yönünü. Ve bir fizik kuralı var. Bu iki dalga boyu arasındaki fark cismin uzaklığını verir. Böyle bir fizik kuralı var. Yani karada hareket eden cisimler dikey dalgaya yatay dalga yayıyorlar. İki dalganın verdiği bilgi ayrı. İki dalga arasındaki fark da cismin bize uzaklığını veriyor. Kaç metre olduğunu biliyor. İşte bunu bu çöl akrebi biliyor ve uyguluyor. Nasıl uyguladığına baktıklarında ayağını çölün toprakları içerisinde batırıyor. Ayağın çevresindeki çok hassas ince tüycükler var. Bu tüycükler çok ince titreşimleri bile algılayabiliyor. Ve gelen dalgaların, o az önce bahsetmiş olduğum dikey ve yatay dalgaları algılayarak aradaki farkı çıkartıp bir tanesini bir ayağa algılıyor. Diğerini iki ayağa algılıyor. Her iki ayağı arasındaki algılama farkından iki dalga boyu arasındaki fark ortaya çıkıyor. Ve cismin uzaklığını keşfediyor. Eğer cisim küçük, kendi baş edebileceği boyutta ve yeteri kadar yakınsa ona saldırıp avlanabiliyor. Fakat bu akrebin beyni yok. 8 tane sinir hücresi var içerisinde. 8 tane hücre var. O da yani normal vücut işlerindeki sinyalizasyonu sağlamak için. Yani bir arada elektrik iletimini sağlayıp vücudun koordineli hareket etmesinde merkezi oluşturuyorlar. 8 tane sinir hücresi. Bu kadar detaylı ve büyük, mesela şekilde de şimdi bir daha gösterebilirsek şekli, orada büyük cihazlar var, elektronik cihazlar. Ancak onlarla insanoğlu bu dalgaları algılayabiliyorken 8 tane gözle görülemeyecek kadar küçük, toplu yine başı kadar, ucu kadar hücreyle bu kimya, bu fizik bilgisini, bu dalgaları algılayıp aradaki farkı çıkartıp cismin hacmini, yönünü ve uzaklığını hesaplayabiliyor. Muazzam bir bilgi. Biz bu bilgiyi akrepten öğreniyoruz. Peki akrep kimden öğreniyor? Bu bilgiyi akrebe kim veriyor diye baktığımızda biz işte orada Rabbimizin inşallah yaratmasını görüyoruz.
Maşallah.
Evet hocam, kısa bir aramız var. Daha sonra devam edelim inşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman akatleriyle devam edeceğiz. Çünkü iman akatlerin önemi gerçekten çok fazla. İman eden insanların imanın artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. Çünkü Allah'ın yarattığını, Allah'ın gücünü, kudretini an ve an iman akatleriyle beraber daha net tecelli ettiğini, daha net gördüğümüzü şahit oluyoruz. İnşallah. Bunlardan bir tanesi de benim bahsetmek istediğim kaslar. Yani bizim sürekli olarak vücudumuzun hareketini sağlayan, vücut sistemimizin hareketini sağlayan kaslarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şöyle düşünelim, bir arabayı düşündüğümüz zaman arabanın tek bir motoru vardır. Tek bir motor sayesinde çalışıyor. Uçakları düşündüğümüz zaman da çok büyük uçaklar işte bir motorlu, çift motorlu, 3-4 motora kadar çıkıyor. Motor çeşitleri var. Bu şekilde motorlarla çalıştığını şahit oluyoruz. Bütün mekanizmanın, sistemin bu motorlar vesilesiyle çalıştığına şahit oluyoruz. Ama acaba hiç düşündük mü? Bizim vücut sistemimizin, bizim kaslarımızın kaç tane motorla çalıştığını hiç düşündük mü diye bakalım. Şöyle düşünelim, hani bizim bu motorlarımız, binlerce motor var. Kas liflerinden oluşuyor bu motorlar. Ve bu kas lifleri bir araya gelerek bizim kaslarımızın harekete geçmesini sağlıyorlar. Şöyle düşünelim, mesela yürümemizden, adım atmamızdan, kafamızı sağa sola çevirmemizden, gözümüzde yazı takip etmemizden, her şeye, yani en küçük noktadan en büyük boyuta kadar kas gruplarımız var. Şöyle düşünelim, gözümüzdeki kaslar, göz hareketimizi sağlayan kaslar ne kadar küçük, milimetrenin binde biri kadar büyüklükte çapları. Bir de bacak kaslarımız, vücut sistemimizi taşıyan, yürümemizi sağlayan ve bizim ayakta evet. durmamızı sağlayan bacak kaslarımız da santimetrenin birkaç katı kadar uzunlukta kas gruplarına sahibiz. Ve biz bu sistemler sayesinde hareket edebiliyoruz. Vücudumuz hareketini sağlayabiliyor, kendimiz kontrol edebiliyoruz, dengesini sağlayabiliyor ve bunları yaparken biz hiç farkında değiliz. Bir ağırlığı kaldırdığımız zaman ya da bir şeyi kaldırdığımız zaman biz bunun bilincinde olarak kaslara enerji göndermiyoruz. Gerekli olan kaslar gerekli olan enerjiyi aldıktan sonra evet. ve gerekli açıyla duruyorlar. Yani mesela bir şey tuttuğumuz zaman da diyelim 90 dereceyle tutmamız gerekiyor. Ama biz bunu bu şekilde bilmiyoruz. Vücudumuz ağırlık dengesini yaparak bizi bu 90 derecede kaslar yardımıyla ve enerji yardımıyla bu cismi sabit bir şekilde tutabiliyoruz. İnsanın yaptıkları sisteme geldiğimiz zaman, araba motoru olsun, uçak motorları olsun, bunlar bir düzen halinde, bir sistem halinde ve tek bir motordan bir çıkış var. Ya da en fazla 4 motordan çıkış var ve bir sistemi kontrol ediyor. Bizde milyarlarca kas var. Her yerimizde, vücudumuzun her yerinde kas var. Bu kaslar sayesinde bütün vücut sistemimiz hem dengede durabiliyor hem de bu sistemle çalışabiliyor. Şu anda da görüntümüzde kasları gösteren, bu tabi biraz iri bir kas kütlesi olmuş. Burada kaslarımızı gösteren işte bacak kaslarımızdan. Ya şu anda görünen bütün bölgelerdeki renkli işaretli olanların hepsi farklı kas grupları ve bu kas gruplarının hepsinin görevleri birbirinden farklı. Ya bunlardan tek bir tanesi dahi olmasa vücudumuzda bu kas sisteminden bütün dengemiz alt üst oluyor. Bu vücuttaki bu kas sistemleri sayesinde de yani 6 milyardan fazla motor gibi düşünelim ve bu motor sayesinde de bu kaslar dengede duruyor ve çalıştığınız zaman geliştirebiliyorsunuz. Burada da mesela kas grupları gösterilmiş. İnsan vücudunda irili ufaklı 400'ün üzerinde güç tribünü yani kas bulunuyor. Bazı kaslar örneğin göze giren ışık miktarını ayarlayan kadar küçük kaslar düşünelim. Bazı kaslar da insan ağırlığını taşıyor işte dediğimiz gibi bacak kaslarını düşünüyoruz. Ancak büyük veya küçük her kasın çalışma prensibi de aynı şekilde devam ediyor. Yani en küçük kasımızdan en büyük kasa kadar hepsi aynı şekilde devam edebiliyor. Devam ediyor, çalışıyor. Milyarlarca küçük motor bir arada çalışarak kasların hareket etmesini sağlıyor. Mesela bir kalem alıp tuttuğumuzda gözlerimize yazdıklarımızda, yazı yazdığımız zaman takip ederken bu motorların oluşturduğu en az 100'den fazla kas grubu çalışıyor. Bu küçücük hareket olarak gördüğümüz zaman. Pek çok insan da bundan haberdar değil vücudunun bu sisteminden. Dahası hiç kimse kaslarını kullanırken onu nasıl hareket ettirdiğini, hangi kasa ne kadar enerji göndermesi gerektiğini, hareket ettireceği organın hangi açıda tutulması gerektiğini hiçbir şekilde düşünmüyor. Kas sistemi de vücuttaki diğer sistemler gibi mükemmel bir şekilde bizim bilincimiz olmadan çalışıyor. İnsanlar bu mükemmel sisteme de sahip olmak için hiçbir çaba sarf etmemiştir. Yani biz vücut sistemimizdeki bu kas grubuna sahip olmak için bizim zaten kas geliştirme diyoruz ama olan bir şeyi biz geliştirmiş oluyoruz neticede. Var olan, vücutta var olan bir kas var ve bu kasları da biz sadece çalışma sonucu biraz daha besleyerek bunun gelişmesini sağlıyoruz. Yani bu hiçbir şekilde kas önceden çalışarak kazanılan bir şey değil. Doğduğumuz andan itibaren vücudumuz hareket sistemi itibariyle kaslara ihtiyacı var ve bu kaslar doğduğumuz andan itibaren her insanoğlunda var. Bu şekilde de bizim kas sistemimiz kusursuz bir şekilde çalışıyor. Biz de hareket ediyoruz, yürüyoruz, konuşuyoruz, işte kafamızı çeviriyoruz, bir şey izliyoruz, yazıyoruz, okuyoruz. Bunların hepsi bu küçük kaslardan büyük kaslara göre hepsi bu sistemde gerçekleşiyor. Bu da bize Allah'ın vermiş olduğu üstün özelliklerden bir tanesi. Bu kaslar sayesinde çünkü biz vesilesiyle daha doğrusu yani kasların vesilesiyle rahat durabiliyoruz.
Beyin tabii var.
Ama önemli. İşte enerjiyi alabilecek bir kasında olması gerekiyor. Tek başına beyin bir işe yaramıyor ya da tek başına kas bir işe yaramıyor. Hepsinin bir bütün içinde beraber olması gerekiyor. Allah da bizi bütün bu sistemleri bir arada beraberken yaratmış. Bunu da biz aşama aşama gelişmenin olmadığını burada da görürüz. Çünkü kasın tek başına olması ya da beynin tek başına olması, evet, hiçbir şeyi ifade etmiyor. Kasın olması için beyne ihtiyaç var, beynin olması için de kasa ihtiyaç var gibi düşünürsek bu sistemlerin hepsinin bir arada olması gerekiyor. Ve Allah bunları bize doğuştan itibaren bütün bu özellikleri bize veriyor. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Fatır suresi 3. ayette Allah bütün sistemleri Allah'ın kontrolüyle olduğunu, bütün vücut sistemimize bu özellikleri veren, bütün vücut sistemimiz çünkü hepsinin kendine ait bir aklı, şuuru var baktığınız zaman. Hani yapmış olduğu işlevler sonucunda ve bu işlevlerde Allah'ın vermiş olduğu üstün özellikler sayesinde devam ediyor. Ve bu şekilde de biz hayatımıza çok güzel bir şekilde hiç aksatmadan mükemmel bir şekilde devam edebiliyoruz inşallah.
Kas koordinasyonu çok acayip bir şey aslında. Mesela şimdi biz bir hareket yapmaya karar verdiğimiz zaman istiyoruz ve oluyor Allah'ın dilemesiyle. Mesela bir bardağı buradan alacağız şimdi. Elimizin bardağa uzanması gerekiyor. Bardağın etrafına geliyor. Bardağın üzerine geldiğinde kapanıyor parmaklar. Onu çok büyük bir hassasiyet, yani ne bunu kırıp sıkıp kırıyoruz.
Hesaplamıyoruz yani.
Evet, ne de elimizden düşecek şekilde Allah'ın dilemesiyle kaldırıyoruz belli bir oranda. Ondan sonra bunu yaklaştırıyor. Şimdi bunu yaparken yüzlerce, milyonlarca kas lifi çok koordineli bir biçimde hareket ediyor. Çünkü hareketimiz böyle kesik kesik, bir sert bir hareket değil. Çok yumuşak böyle el dönme hareketi yapıyor. Mesela elin üzerindeki, kolun üzerinde, dirseğin üzerindeki kaslar, değil mi? Onu döndürecek kaslar var. Karşı kasları gevşetiyor. Onun zıttı olan kaslarda o hareketi yaptırıyor. Tam öbür türlü de tersten döndüğünde de tam ters hareket oluyor. Ama bunlar böyle çok yumuşak geçişle böyle mükemmel bir hassasiyetle oluyor, değil mi? Onu kavramak çok hassas bir şekilde.
Süper bir uyum içerisinde.
Evet, uyum içerisinde.
Hocam.
Bunu yapan, yaptıran trilyonlarca hücre var beyinde. Onlar da belli bir sırayla, belli bir oranda, belli bir şekilde kasılıyorlar. Evet. Burada kusursuz bir uyum var. Kim, yani sorsak mesela senin beyninin hangi hücreleri kasılıyor göster desek kimse bilmez. Sen sadece istiyorsun oluyor. Veya hangi kas lifini ne kadar kasacaksın ki senin elin oraya kadar uzansın, onu o kadar hassasiyetle kavrasın. Hiç kimse bilmez. Hatta vücudunda yani anatomi eğitimi görmedikten sonra kimse neresinde hangi kas ondan da haberi olmaz. Ama biz istiyoruz. Allah emrimize amade kılmış. Fakat ilginç olan bir şey var inşallah. Bunun deneyi yapılıyor. Bir şey karar verdiğin zaman sen mesela karar veriyorsun, o hareket oluyor. Hangi sırayla olduğunu düşünüyor insan? Önce ben karar veririm, değil mi? Ondan sonra da hareket olur gibi zannediliyor. Bakın deneyini yapmışlar. Hiç de öyle olmadığını göstermişler. Allah'ın dilemesiyle bakın.
That is very strong belief that we have.
Şimdi burada diyor ki hepimiz hür iradeye sahip olduğumuza dair çok güçlü bir inanç vardır diyor.
Conscious free will.
Yani bir şey karar veriyoruz, o da oluyor. Hür iradeden kasıt o.
And it's a central part of our mind.
Ve bu inanç diyor bizim birey olduğumuz fikrinin merkezini oluşturur. Bunu da Koleji Londra Üniversitesi'ndeki Dr. Patrick Haggard isimli bilim adamı ve bilim adamlarından oluşan bir grubun yaptığı deneyler bunlar.
We can want to
bu inanca göre diyor bir şey yapmak isteriz, bir şey yapmak konusunda niyetleniriz.
Doğru.
Ve sonra da bunu yapabiliriz. Yani niyetlerimizle hareketlerimizi yönlendiririz. Değil mi? O öyle olduğunu düşünüyor insan. Önce niyet ediyorsun, önce karar veriyorsun, istiyorsun, sonra oluyor. Evet. Bu sırayla oluyor.
We can make our intention drive our actions. And Benjamin Libet.
Benjamin Libet'in çalışmaları bu konuyu aydınlatmak için yapılmış cesurca deneylerdir. 70'li yıllarda Benjamin Libet isimli bir profesör California Üniversitesi San Francisco'dan deneyler yapmıştı. Ve çok dünyada yankı meydana getirdi. Türk medyasında haber oldu, bilimsel dergilerde haber oldu, dünya medyasında hep haber oldu. Çünkü bu sıranın böyle olmadığını gösterdi. Önce karar verme, sonra hareket değil. Bakın şimdi onu izleyelim.
Was one of the few experiments which made a truly innovative and courageous attempt to address that question.
Can't feel it being cold. Patrick Haggard.
Şimdi beynine beyindeki elektrik dalgalarını ölçmek üzere bir düzenek yerleştiriliyor deneyin. Patrick Haggard'ın ekibi bilinçli bir karar aşamasında benim beynimde oluşan aktiviteyi ölçecek diyor denek.
We're going to measure my brain activity. in the run-up to a conscious decision.
Hassas elektrik ölçerler konuyor başına ki elektrik akımı ölçerler beynin.
Placed on my scalp.
Bu ölçümü beynime bağlı şekilde gerçekleştirecek.
Okay, Susan.
Evet, Susan diyor. Tüm bağlantılar tamam ve deneyimizi hazırlayacağız.
Hello. You're all wired up and ready to go.
Absolutely.
We're going to record from your left motor cortex.
Beyninin sol ve sağ motor kortekslerini ve orta bölgedeki aktiviteyi kaydedeceğiz diyor. Motor kortekse hareketi yönlendiren beyin bölgesi. Yani bir hareket yaptığın zaman oradan başlıyor ilk hareket. Senden ekranın ortasında dönen saat göstergesini izlemeni istiyorum diyor. Bak gösteriyor şimdi. Çok hassas bir saat düzeneği var. Onu izliyor. Onu kaydediyor. Ne zaman karar verdiğini, ne zaman hareketi yapması istediğini belirleyecek oradan. Ve niyetlendiğin ve istediğin herhangi bir anda
when you intend and will to, I want you to press
bu tuşa veya şu diğer tuşa basmanı istiyorum diyor.
This key or this key there.
Bakın seçenek veriyor. Ya sola basacak sol eliyle ya da sağ eliyle sağdakine basacak. Karar verme anı kendisine ait. Karar verdiği anı da kaydedecek. Ya çok basit bir şey değil mi? Evet. İstediği gibi öyle hiçbir önceden belirleme falan yok. Sola basacağım diyor. Sola basıyor. Bakıyor ne zaman karar verdi. Onu da kendisi belirliyor. Çünkü karar verme anını biliyor. İnsan bilir ne zaman istediğini bir şeyi. Yani dürtü geldiğinde mi? Evet, dürtü geldiğinde. Ve sonra bilgisayar sana ilk düğmeye basma anının geldiği anda, basma isteğinin geldiği anda saat göstergesinin hangi noktada olduğunu girmeni isteyecek.
Felt the conscious will to press the button.
Any questions? Tamam diyor. Herhangi bir soru var mı? Hayır. O zaman başlayabilirsin diyor. Şimdi başlıyor.
It's very funny waiting for the urge, isn't it?
Dürtünün gelmesini beklemek çok komik. Öyle espri olarak söylüyor tabii bunu. Bakın saat çalışmaya başladı. Saati izleyerek düğmeye basma kararının geldiği anı kaydediyorum diyor.
Called the exact time that I make the decision to act.
O kararı kendi belirliyor, onu da tespit ediyor saatten. Kafamdaki elektrotlar verdiğim kararı yönlendiren beyin aktivitesini ölçüyor. O elektrotlarda da o beyinde ne zaman aktivite, harekete geçildi onu tespit ediyor. Yani şimdi bir daha düşünelim tekrar. Önce karar verme zannediyor insan, önce karar veriyorum. Sonra da beyninde harekete geçiliyor. Arada kısa da olsa belli bir süre olması lazım değil mi? Karar verme anıyla beyinde harekete geçilme arasında bu süreyle olması gerekir diye zannediyor insan. Şimdi onu ölçecekler bakalım öyle mi? Burada da elektrik akımları ölçülüyor beyindeki. Ben bu işlemi defalarca yaptıkça bakın çok açık bir düzen ortaya çıkıyor. Beyin ölçülen beyin dalgaları, saat düzeneği, sonunda gösterecek dalgaların nasıl oluştuğunu bakın.
So here are our results.
Bakın diyor ki ve sonuçlara bakınca ilk olarak Libet'in ulaştığı temel bulguların aynısını görüyoruz. Yani ne zaman kim deney yapsa Libet'le başlıyor bu. Hep aynı sonuç çıkıyor. Nasıl bir sonuç çıkıyor? Bu ok, bakın harekete geçme niyetinin oluştuğu ortalama zamanı gösteriyor.
Time of the intention to move was where this arrow is here. And you can see that the motor.
Burada gördüğümüz gibi beyindeki motor bölgeler bu karara öncülük eden
the brain have begun to build up electrical activity in preparation for this willed action.
Hazırlık aşamasına hareketin gerçekte oluştuğu andan 2 saniye önce başlıyor. 2000 milisaniye demek, 2 saniye demek. Yani 2 saniye önce beyinde harekete geçiliyor. Sonra karar o duruluyordu yani karar ne zaman vereceğini saatte durduruyor. Onun durdurduğu an 2 saniye sonra gelişiyor. Yani önce beyinde harekete geçilmiş. Mesela orada dedi ya ya sağ düğmeye basacaksın ya sol düğmeye basacaksın dedi. Mesela denek diyelim ki sağ düğmeye basmaya karar verdi. Orada hemen saatte belirledi karar verme anını ve basıyor ondan sonra. Değil mi? Bakıyorlar beynine. Karar verme anından 2 saniye önce beyinde harekete geçilmiş bile sağ düğmeye basmak üzere. Karar sonradan geliyor. Ama beyinde sağ tarafta yani sağ tarafı kontrol eden sol tarafta 2 saniye önce harekete geçirilmiş, o hareketi durduramıyor. Kararı sonradan geliyor ve ona basıyor.
2000 milliseconds.
Bakın gösteriyor burada grafiğini. Önce harekete geçiliyor, sonra burada da karar verme. Aynı Libet'in orijinal deneylerinde gösterdiği gibi bu deney de gösteriyor ki benim beynim, ben hareket etmeye bilinçli bir şekilde karar verdiğimi zannettiğim, o da kararı kendisinin verdiğini zannediyor. Andan çok daha önce, yani 2 saniye önce bu hareketi yapmak için hazırlığa başlıyor diyor. Onu durduramıyor, vazgeçemiyor. Ya ama istediği gibi bastığını düşünüyor. Yani hiçbir zorlama hissetmiyor. Tutuyor, ya sağa basıyor ya sola basıyor. Kendi karar veriyor zaten. Kimse ona şuna bas demiyor. Ama bakıyorlar, beyninde 2 saniye önce harekete geçilmiş bile. So did I have any real choice? Ve ben hareketi yapmaya karar verdiğimde bana verilen hayali bir karar hissi mi? Yani karar ben verdiğimi zannediyorum diyor. Çok açık bir şekilde deney bunu gösteriyor. Ve bu yapılan ilk deney değil bu konuda. Çok sayıda deney var. Hepsinde aynı sonuç çıkıyor. Beyinde önceden harekete geçilmiş olan. Bakın daha yüksek bir teknolojiyle yapılanını görelim şimdi. O da şu. Burada daha o elektrik ölçmeden daha net bir teknoloji kullanılıyor. Hür iradem diyor bu tabağı seçip seçmememe karar verir diyor. Bunu da bambaşka bir grup yapıyor. Berlin'deki çok tanınmış bilim adamları bunlar. Onların yaptığı bir deney bu da. Biraz önceki İngiltere'de gidiyor. Hepsi üniversite hastanesinin mensupları bunlar. Bakın burada diyor ki denek, hür iradem bu tabağı seçip seçmememe karar verir. Ben veririm, istediğim tabağı seçerim diyor. Kendim karar veriyorum diyor. Ama bilimin hür irade konusunda bir sorunu var. Biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var. Bu kararları veren ne? Nöron, yani sinir hücreleri aktivitesinin ani bir akışı mı? Kararı kim veriyor diyor yani. Ben mi veriyorum yoksa beyinde veriliyor mu karar diyor. Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum. Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Biraz önce gördük, 2 saniye önce beyinde harekete geçirilmişti, elektrik dalgalarını ölçtük, ölçtüğünü gördük değil mi? O kararı verdiğinde beyin zaten bir verilen bir kararı uyguluyormuş meğerse. O karar, onun kararı sonradan geliyormuş, onu gördük. Benim şuurum mu yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığım şuursuz gri madde mi? Deney çok basit. Bakın eline 2 tane düğme veriyorlar bunun da. Rastgele karar verip soldaki düğmelere basacağım diyor. Eline verilen bakın bu düğmeler. Kendisi karar veriyor. İster sağa basar, ister sola basar. Ne zaman isterse de basar yani. Kimse ona hiçbir karışan yok. Onu da bir MR cihazının içine yerleştiriyorlar. Tarayıcı sistem beynimin ne zaman karar verdiğini kaydedecek. Bu sistem biraz önceki sistemden daha üstün bir teknoloji. O elektrik dalgalarını ölçüyordu ama elektrik dalgaları buradaki MR sisteminde fonksiyonel MR deniyor buna. Direkt doğrudan bakıyor sinir hücrelerine ve hangi sinir hücresi aktif hale geçmiş hemen görüyor. Öyle elektrik dalgasını beklemiyor, oluşmasını beklemiyor. Anında görüyor beynin neresinde harekete geçilmiş, neresinde bir hareketlenme var anında tespit ediyor. Daha üstün bir teknoloji, daha hassas bir teknoloji yani. Bilgisayarda düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek. Yine zamanlı olarak bakıyorlar ne zaman ne zaman karar verdiğine. Bakın çıkan sonuç çok ilginç. Siz karar vermeden 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Ya adam bakıyor adamın beynine MR cihazıyla. Bu diyor sağ düğmeye basacak diyor. Hakikaten o da gidiyor 6 saniye sonra sağ düğmeye basıyor. Çünkü sağ düğmeyi kontrol eden beynin sol yarısı 6 saniye önce harekete geçmiş bile. Veya bakıyor diyor ki yok yok diyor şimdi diyor sol düğmeye basacak diyor. Hakikaten adam gidiyor 6 saniye sonra sol düğmeye basıyor. 6 saniye. Biraz önce 2 saniye çıkmıştı çünkü teknoloji farkı var. O daha geç tespit ediyordu. Ama önemli olan nokta şu. her seferinde beyinde önceden harekete geçilmiş oluyor, karar sonradan geliyor. Şimdi burada hür irade var denebilir mi o anlamda? Yok. Bir baskı hissediyor muyuz? Yok. Hakikaten insan kendi verdiğini zaten emin oluyor böyle, öyle düşünüyor.
Var ama yok gibi.
Ama işte bu Kur'an'da bildirilen zaten durum da çok mutabık inşallah. Allah bunu böyle, şimdi tabii orada hani diyor ya adam, biz bakıyoruz diyor, söyleyebiliyoruz diyor, 6 saniye sonra oraya bakacak diye. Onu yaratan Allah, o bilim adamını, ona baktırtan Allah, onu söyleten, ona da onu bastırtan hepsini Allah. Zaten Kur'an'da, bakın ayette Allah çok net söylüyor, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani Allah diliyor, insanın dileme hissini veriyor ondan sonra, karar verme hissini veriyor Allah. Bu kader. Allah çünkü hani hocamız açıklamıştı, bir saniyenin dedi, sonsuzda biri kadar bir zaman içerisinde sonsuz hayatı yaratıp bitirmiştir. Şimdi bizim yani mesela hocamız şu örneği verdi, 700 katrilyon sene sonra ahirette nerede olduğumuz, ne konuşmaları yaptığımız, söylediğimiz sözler, hareketlerimiz hepsi belli Allah katında. Allah yaratmış ve bitirmiş zaten. Ama biz gelecek olduğu için, bizim için gelecek çünkü daha bilgisine sahip değiliz, onun için gelecek diyoruz ona. Ama Allah katında gelecek, geçmiş ve şimdiki zaman yok çünkü zaman yok. Zaman bir algı. Zaman hafızadaki bilgilerin sıraya dizilip kıyaslamasından kaynaklanan bir algı. Biz bütün hayatımızın hafızasına bir anda sahip olsaydık zaman diye bir şey olmazdı bizim için. Ya da hafızamızda hiçbir şey tutamazdık, tutamasaydık yine zaman olmazdı. Allah bunu şuna benzetebiliriz demişti hocamız. Mesela bir film var. Bütün hayatımızı bir filme çekildiğini varsayalım. İlk doğduğumuz andan ölene kadar kare kare bütün hepsi var. O filmi açtığımız zaman, o filmin mesela yapımcısı diyelim, hepsini bilir, aynı anda bilir. İlk karesiyle çünkü son karesi, ortası, hepsi aynı anda vardır ve hepsi olup bitmiştir değil mi? Ama o filmi seyreden bir insan başından böyle sonuna doğru yavaş yavaş o bilgiye sahip olur. Filmin sonuna geldiğinde film biter. Zaman geçiyor, hissine kapılır. Ama filmin önünü açık duran birisi için film aynı anda tek bir anda vardır. Yani bu haşa benzetmek gibi olmasın ama Allah katında bizim sonsuz hayatımız tek bir an olarak vardır ve olup bitmiştir. Zaman yok çünkü. Biz ama onu gelecek olarak algılıyoruz ki bazen ayetler gelecek zamanda, bazen geçmiş, bazen şimdiki zamanda anlatılır Kur'an'da. Yani Allah onu kendi katında zamanlı olmadığını, zamanın göreceli olduğu anlatılır Kur'an'da bilimsel mucize olarak. Sizin saymakta olduğunuz bir gün 1000 yıl gibi bir süredir diyor mesela Allah inşallah. Zamanın göreceli olduğu. Yani bir algıdır zaman. Bir insan için vardır. Allah da zamandan münezzehtir. Mekandan da münezzehtir. Mekan da bir his olarak yaratılmıştır. Algı olarak yaratılmıştır. Burada da bu deneylerde de Allah aslında şunu gösteriyor. Yani insan hakikaten ben karar veriyorum, bardağı alıp getiriyorum buraya ama oho 6 saniye önce benim beynimde zaten harekete geçilmiş bile. Ben verilen bir kararı uyguluyorum. Yani Allah'ın yarattığı bir kaderi yaşar insan. Ama bu çok büyük, çok büyük konfordur. Yani hocamız bunu söyler inşallah. Kaderle ilgili kitapları okuyabilir. Zamansızlık ve kader gerçeği. Hayalin diğer adı madde. Kuledeki küçük adam kitaplarını mutlaka okusunlar. Çok önemli. Çünkü insanın şirkten arındırıyor. Mutlak güç Allah inşallah. Allah inşallah. Sonsuz güç sahibi. İnsanı kendi ruhundan üfürdüğü insanı. Bakın Allah kendi ruhundan üfürdüm diyor. İnsan ruh olarak var inşallah. Algıları da var, mutlaka var. Ama Allah yaratıp bitirmiş. Allah sonsuz gücüyle ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Her şeyi bir kader üzere yarattık diyor Allah. Başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Bu deneylerde de o yani Allah onu da göstertiyor. Allah'ın ihtiyacı yok ama değil mi? Çok açık değil mi? Yani bunu 30 yıldır evet. Yapıyorlar, 40 yıldır yapıyorlar. Bilim de bize aynı şeyi doğruluyor zaten. Zaten Allah'ın söylediği doğru. Bilimi yaratan da Allah. O da onun bir kanıtı olmuş oluyor ama zaten doğrusu bu yani. Zamansızlık teknik bir gerçek, bilimsel gerçek aslında inşallah. Çünkü zamanın göreceliği var. Işık hızına çıktığında zaman yavaşlıyor. Yani teorik olarak daha yüksek hıza çıktığında diyorlar, zaman geriye sarar bu sefer. Geriye sarmaz, geriye gitmesi gerekir. Yani mutlak bir zaman yok. O bir algı. İnsan o hafızadaki bilgilerle kıyas yapıyor. Çocukluk hafızası var. Lisedeki hafıza, üniversitedeki hafıza. İşte kapıdan girerken ki her bilgi oldukça, bir yeni bilgi eklendikçe onu kıyaslıyor. Zamanın geçme hissine kapılıyor. Ama bu bir his, bir algı olarak var inşallah. Allah yaratıp bitirmiş inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ve yani bir, somut bilimin mesela ilerledikçe biz daha büyük bir hakikatle karşılaşıyoruz. Mesela bundan bir 10 yıl önce yapılan deneylerde 2 saniyelik bir fark olduğunu görüyoruz. Biz istemeden beyin zaten harekete geçmişti. Teknoloji ilerledi. 6 saniyelik bir fark bulundu. Hocamız 2012 yılına çok dikkat çekiyor. 2012 yılında hayal vehim gerçeğiyle ilgili normalde bizim yaşadığımız, gördüğümüz, duyduğumuz dünyanın olması için dışarıda ki yani böyle renkli ses çıkaran maddelerden bağımsız yine algıyla insanın ruhuna yaratılan bir dünya inşallah olduğuna dair gerçeğin yani bu konuya dair büyük bir olay olacağını inşallah söylemişti. Bu tip gelişmelerle inşallah maddenin aslında gerçeğinin ne olduğuna dair çok büyük gelişmeler olacak inşallah 2012'de. Zaten bu konu Lenin'in de söylediği gibi elini bir kaptırdın mı diyor maddenin gerçekliğine yani gerçek olmadığına dair. O zaman diyor komünizme dair bütün inancını kaybedersin diyor. Bu komünizmin de, darvinizmin de, ateizmin de zaten kökünden silip atılan bir konu. Atan. Çok temel bir bilim dalı inşallah. Ama Allah'ın yarattığı, bize gösterdiği iman hakikatleri de çok önemli. İnşallah onları biz yine tekrar tekrar anlatalım. Onları tekrar tekrar söyleyelim. Bunlardan bir tanesi de inşallah splash balıkları.
Evet, splash tetra balıkları.
Evet.
Bugün konum bu. Size anlatacağım. 4 santim uzunluğundaki splash tetra balığı Güney Amerika'da yavaş akıntılı nehir kenarlarında yaşar. Erkek splash tetra suyun üstünde doğru eğilmiş uygun bir yaprak bulup bir dişinin gelmesini bekler. Erkek ve dişi balığın amacı türlerinin devamını sağlamak için suyun dışında bulunan yaprağa yumurtalarını yerleştirmektir. Dişi geldiğinde yan yana mükemmel bir uyum içerisinde yükseğe suyun dışına doğru birlikte zıplarlar. Bu zıplama esnasında bedenlerini birbirine bastırır ve yaprağın üzerine çıkana kadar birbirlerinden hiç ayrılmazlar. Üstelik bu zorlu hareketi atletlerin dahi yapamayacağı bir ustalıkla gerçekleştirirler. Adeta bir akrobasi gösterisi olan sıçrayışın ardından iki balık yaprağa yapışır. Bu sıra dışı balık yaprak üzerinde 6 ile 8 arasında yumurta bırakır ve böylece üreme işlemi başlamış olur. Daha sonra iki balık suya geri atlar. Bu işlem defalarca tekrar eder. Bu hayret uyandırıcı üreme yöntemi aklımıza birçok sorunun gelmesine neden olur. Splash tetra içinde asla yaşamadığı başka bir ortamın yavrular için güvenli olduğunu nasıl bilir? Güvenli yer seçmek ve bulmak demek bir mukavemekemenin ve aklın ürünü olan davranışlardır. Bir balık türü nasıl akıl ürünü olan davranışlarda bulunur? Balıklar aynı anda saniyesi saniyesine birbirleriyle uyum içerisinde olan sıçrayışlarını nasıl gerçekleştirirler? Elbette ki tüm bu soruların cevabı bu canlıların Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleridir. Balıkların şaşırtıcı özellikleri bu kadarla da sınırlı değildir. Yumurtaların döllenmesi tamamlandıktan sonra dişi balık ortamdan ayrılır. Ancak erkek splash tetra yumurtaların bulunduğu yaprağın altında tam 3 gün boyunca kalır ve her 10-15 dakikada bir yumurtaları kuyruğu ile sürekli olarak ıslatır. Bu 3 günün sonunda yavru balıklar yumurtadan çıkarak hemen altlarındaki suya düşerler. Erkek splash tetra 3 gün boyunca 15 dakikada bir kuyruğu ile yumurtaları ıslatmasına neden olurdu? Elbette ki yumurtaların hepsi güneşte kurur ve yavrular ölürdü. Ancak böyle bir şey olmaz ve splash tetra balıkları erkek balıkların bu fedakarlığı ile türlerini devam ettirirler. Küçük bir balığa fedakarlık, sabır, çalışkanlık, azim gibi özellikleri ilham eden Yüce Allah'tır. Evet, burada çok ilginç. Erkek splash tetra 3 gün boyunca 15 dakikada bir kuyruğu ile yavru yumurtaları ıslatıyor ve onların güneşte kuruyup ölmemesini sağlıyor. Buradan da görüyoruz ki hani akıl ya da kendi kendine karar verme diye bir şey yok. Sadece Allah'ın kudreti ve ilhamını görüyoruz. Bu balık türüyle ilgili önemli bir detay daha var. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu balıklar fizik kurallarını biliyormuş gibi hareket ederler. Hepimizin bildiği gibi ışık bir ortamdan farklı bir ortama geçerken kırılır. Bu da su altındaki görüşte bazı değişikliklere sebep olur. Dolayısıyla cisimler karada olduğundan farklı yerde algılanırlar. Ayrıca farklı algılanmaya neden olan etkenlerden biri de su içerisindeki harekettir. Yani karmaşık akıntılar, ayrıca farklı algılamaya neden olan etkenlerden biri de su içerisindeki hareket, yani karmaşık akıntılardır. Normalde splash tetra balığının suyun dışındaki bir yaprağa atlamak istediğinde her seferinde ışığın kırılmasından dolayı yaprağın yerini yanlış belirlemesi ve hedefine ulaşamaması gerekirdi. Ancak böyle bir şey olmaz. Splash tetra hedefini şaşırmaz. su dışındaki bir cismin yerini doğru tespit edebilmek için yapılması gereken ışığın suda tam olarak kaç derecelik açıyla kırıldığını bilmektir. Splash tetra balığı da suyun altındayken dışarısındaki cismin yerini mükemmel bir açı hesaplamak yaparak doğru tahmin eder. Bir balığın ışığın kırılma açısı hesaplamayı bilmesi mümkün değildir. Hiç kuşkusuz ki kırılma hesaplaması ya da yavruların büyümesi için yapması gerekenleri bu canlıya ilham eden, her şeyi yoktan var eden Yüce Allah'tır. Allah hayvanlarda insanlar için ibretler olduğunu Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Nahl suresi 66. ayet.
İnşallah. Maşallah. Yani evet, evin maşallah. Teorisi de bak canlıları hedef alan, değil mi bir teori? Yani bak Allah canlılarda sizin için ibretler vardır diyor. Evrim teorisi de canlılara ithafta bulunarak bir ithafta bulunuyor ve diyor ki tesadüfen olmuştur diyor. Allah da canlılara detaylı bakın, orada gereği gibi korkmanız için ilim tahsil ederseniz sizin için bir hikmet var diyor. Biz de onu yapıyoruz inşallah. Gereği gibi ilim tahsil ettiğimizde çok detaylı ve son derece teknolojik araştırmalarla somut bilimle incelediğimizde biz Allah'ın yarattığını çok detaylı bir şekilde görüyoruz. Canlılar bize onu gösteriyor. Evrimin de ne kadar saçma bir teori, değil mi, olduğunu, bilimsellikten uzak, delilin olmayan, dayanağı olmayan bir düşünce akımı olduğunu bize göstermiş oluyor inşallah.
Hiç bilimle de alakası olmadığını görüyoruz. Zaten bilimsel evet. olarak anlatıldığı zaman da bilim de, biz zaten bilimsel olarak anlatımlarla, bilimsel olarak göstererek anlatıyoruz. Evet. Bu da bilimin Allah'ın yarattığının zaten bilimin de Allah'a gösterdiğini bize gösteriyor. Çünkü hiçbir şey şuursuzca ve tesadüfçe var olamıyor. Tamamen Allah'ın kontrolüyle ve Allah'ın dilemesi sonucunda var oluyor inşallah.
Maşallah. İşte sadece hayvanlarla da bitmiyor. Bitkilerde de çok Allah'ın yarattığı büyük mucizeler var. Biraz da onlardan bahsedelim. Suyun yüzey gerilimi ve yaşam. Bitkiler pompa ve kas sistemleri vesaire olmadan toprağın derinliklerindeki suyu metrelerce yukarı taşırlar. Bunu nasıl başardıklarını hiç düşündünüz mü? Bu sorunun cevabı suyun yüzey gerilimi özelliğidir. Bitkilerin köklerindeki ve damarlarındaki kanallar suyun yüzey geriliminden yararlanacak özelliklere sahiptirler. Yukarı doğru gidildikçe daralan bu kanallar suyun yukarı doğru tırmanmasını sağlar. Suyun yüzey gerilimi sıvıların içindeki moleküllerin çekim kuvvetinden kaynaklanır. Her sıvının yüzey gerilimi farklıdır. Suyun yüzey gerilimi bazı önemli biyolojik etkiler oluşturur. Bitkilerdeki etki bunların başında gelir. Eğer suyun yüzey gerilimi zayıf olsaydı, bitkilerin karada yaşaması fizyolojik olarak imkansız olacaktı. Bu durumda diğer canlıların varlığından bahsetmek de elbette ki mümkün olmayacak. Suyun yaşam için önemli kimyasal özelliklerini incelediğimizde de daha dahi görülür. Bu ideal özelliklerin başında suyun çok iyi bir çözücü olması gelir. Kimyasal maddelerin birçoğu suyun içinde uygun bir biçimde çözümlenir. Bunun yaşam için çok önemli bir etkisi suda çözünen sayısız yararlı mineral ve benzeri kimyasalların nehirler aracılığıyla denizlere aktarılmasıdır. Bu şekilde denizlere yılda 5 milyar ton kimyasal madde taşındığı hesaplanmıştır. Bu maddelerin varlığı sudaki yaşam için zorunludur. Su neredeyse bilinen tüm kimyasal reaksiyonları hızlandırır. Suyun bir başka özelliği ise kimyasal reaksiyonlara girme eğiliminin çok ideal düzeyde olmasıdır. Bunu diğer maddelerle karşılaştırırsak bunun önemini daha iyi anlarız. Su ne sülfürik bir asit gibi aşırı derecede reaktif ve dolayısıyla parçalayıcı bir bileşim. Ne de argon gibi hiçbir reaksiyona girmeyen durgun bir maddedir. Suyun reaksiyona girme düzeyi hem biyolojik hem de jeolojik görevleri açısından olabilecek en uygun değerdedir. Burada suyun hayatımızdaki için öneminden kısaca bahsettik. Bu bilgilerimiz arttıkça doğadaki dengelerin birbiriyle uyumunu, Allah'ın ne kadar kusursuz yaratmış olduğunu daha iyi şahit oluyoruz inşallah. Bu da bizim Allah'a olan imanımızı, teslimiyetimizi artırmasına da vesile oluyor. Bununla ilgili de bir ayet okuyacağım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. O biri diğerleriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevir gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk suresi 3. ve 4. ayetlerde inşallah Allah yarattığı sanat, yaratılış sanatını çok açık ve net şekilde ayetlerde de bildiriyor. Bitkilerde olsun, hayvanlarda olsun bunların hepsinde ibretlerin olduğunu insanlar için söylüyor.
Evet, Önder hocamıza da teşekkür ediyoruz. Ben az önce hayvanlardaki ibretliklerden bir tane örnek vermek istiyorum. Deniz karidesi yuvasının etrafında ahtapot geldiğini görüyor. Ahtapot normalde hani cüssesine bakarsak hani karidesten daha büyük bir hayvan. Tabii yemek için geliyor. Yalnız karides onu savuşturmak için tam böyle gözüne, ahtapotun gözüne böyle vuruyor, kaçıyor. Çünkü ahtapotun en hassas yeri gözleri. Şimdi buradan da o karidesin bunu nasıl bildiğini, yani en hassas noktasının gözü olduğunu, yani kim söyledi ya da kim onun beynine ya da vücuduna bunu aktardı. Yani bir programlayıcı var, bir yaratıcı, buradan da kudretini görüyoruz.
Maşallah. Allah zaten bu canlıların bu şuurlu, akıllı davranışları, Allah zaten ayetinde az önce Önder Hocam'ın okuduğu ayette de bildiriyor bize. Allah her şeyi kusursuz yaratmış ve hiç eksik yok. Allah diyor dönüp bakmaz mısınız diyor, kafanızı çevirip hiçbir çatlak göremezsiniz diyor şeytan Allah sanırım. Gerçekten hiçbir çatlaklık yok, hiçbir kusur yok. Etrafımıza bakıyoruz. Bütün canlılar muntazam şekilde. Biz hiç asimetrik canlılar görmüyoruz etrafımızda. Ya da kendi koşuluna, doğasına uygun olmayan canlıları görmüyoruz. Allah bütün canlıları doğasına uygun şekilde yaratmış. Evet. İşte denizde yaşayan bunun koşullarına uygun şekilde var oluyor. Karada yaşayan buna göre, çölde yaşayan buna göre, kutupta yaşayan buna göre ve hepsi nerede yaşaması gerekiyorsa, iklim koşulları, yaşam koşulları neye müsaitse ikisini de bir arada yarattığını görüyoruz Allah'ın. Hiçbir şekilde bir kutup ayısını çölde göremiyorsunuz ya da bir deveyi kutupta göremiyorsunuz. Bu da Allah'ın her bütün canlıları yaratırken ortamına uygun şekilde, ortamı da canlıya uygun şekilde yarattığını, yani ikisini bir arada yarattığını gösteriyor bizlere. Maşallah. Ve hiçbir eksik olmadan, hiçbir canlılarda hiçbir eksiklik olmadan ve görevlerini tam anlamıyla yerine getirdiklerini görüyoruz. Hiçbir canlı yaptığı görevini, Allah'ın ona verdiği görevi eksiksiz olarak yerine getirdiğini biz canlıların hepsinde şahit oluyoruz. Allah da bize zaten Kur'an'da çok bildiriyor. Kur'an'ın da o yüzden çok büyük önemi oluyor. Kur'an mucizeleri de Allah bize günümüzdeki olan olayları, gelecekte yaşayacağımız olayları ve geçmişte olan olayları bize çok detaylı olarak bildiriyor. Ve Kur'an bilim içinde bilimin de olduğu, edebiyatın da olduğu, edebi sanatların da olduğu ve insanla ilgili bütün bilgilerin Kur'an'da var olduğunu biz biliyoruz. Allah da bize günümüzde daha çok vesile verdi. Teknoloji ve bilim gelişti. Bunun vesilesiyle de biz Kur'an'daki mucizeleri daha net görmeye başladık. 1400 sene önce Allah'ın bize bildirdiği gerçeklerin Kur'an'da var oluyor olması, bize bir insanın aklının ucundan bile geçemeyecek bilgilerin aktarılmış olması da üstün bir akılın ve üstün bir yaratıcının olduğunu gösteriyor. Kur'an mucizeleri de bu yüzden çok önemli inşallah. Kur'an mucizelerinden biraz da bahsedelim.
Evet, Kur'an mucizelerinden bahsedeceksek güneş belirli bir süre sona erecektir. Konumuz bu. Bilim adamlarının yakın tarihlerde ortaya koydukları bilimsel bir gerçek 1400 yıl önce Kur'an'da haber verilmiştir. Güneş belirli bir süre sonra sönecektir. Güneşte kendisi için tespit edilmiş olan bir müstakara doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Yasin suresi 38. ayet. Ayette geçen müstakarin kelimesi belirlenmiş bir yer veya belirlenmiş bir zaman anlamını içerir. Akıp gitmektedir olan olarak çevrilen tecri kelimesi ise hareket eder, acele eder, devran eder, dolaşır, usul izler, yol tutar, ceyran eder, akar anlamlarına gelmektedir. Kelimelerin anlamlarından güneşin istikrar kılacağı mekan ve zamana doğru hareketini sürdürdüğü, ancak bu hareketin önceden belirlenmiş bir zamana kadar süreceği anlaşılmaktadır. Güneşin sonu ile ilgili bilimsel yorumlarda güneşin her saniye 4 milyon ton madde tüketerek enerjiye çevirdiği, bu yakıt bittiğinde de güneşin ömrünü tamamlayacağı tarif edilmektedir. Güneşten gelen ısı ve ışık, hidrojen çekirdeklerinin füzyon yöntemiyle birleşerek helyuma dönüşmesi, sırasında tüketilen maddenin yerine ortaya çıkan enerjidir. Dolayısıyla güneşin enerjisi, dolayısıyla ömür de bu yakıtın sona ermesiyle bitecektir.
Bunu da bilim adamları daha yeni buldu.
Evet, araştırmalarla yeni keşfettiler.
Yeni keşfedilen bir şey bu da. Kur'an'da geçmesi çok büyük bir mucize. 1400 yıl önce Allah'ın Kur'an'da bildirmesi ve bunları da biz son 20-30 yılda daha fazla bu son 20-30 yıldır bilinen bir şey. Bunu daha önce Allah'ın bize bildirmesi çok büyük bir nimet ve mucize inşallah.
Yaratanın Allah olduğunu gösteriyor Kur'an mucizeleri. Demek ki güneşin söneceğini söyleyen Allah Kur'an'da. Çünkü güneşi yaratan da Allah. Dünyanın ömrünü Kur'an'da bildiren Allah. Çünkü dünyayı yaratan Allah. İnsanların nasıl bir sisteme sahip olduğunu söyleyen Allah. Çünkü insanları da yaratan Allah. Yani bütün evreni, bütün kainatı yaratan Allah. Kur'an'da da bu mucizelerini söylüyor. Milyonlarca yıldız var, milyonlarca göktaşı var. Hepsi dünyamızda. Biz de havada uçuyor şekildeyiz. Uçuyoruz resmen. Ve hiçbir şekilde hiçbir zarar görmüyoruz. Allah'ın korumasının altındayız. Bütün her şeyi yaratan evet. Allah olduğu için de şu anda dünyayı koruma altında
tuttuğu için de. Şöyle düşünün mesela. Hiçbir şey dünyada uçuyoruz diyoruz. Normal bir arabaya bindiğimiz zaman bir sarsılıyoruz giderken. Uçağa bindiğimiz zaman yine bir sarsılıyoruz. Yani böyle bir belli bir denge yok. Ama dünyadayız şu an ve dünyanın içinde oturuyoruz, kalkıyoruz, yürüyoruz. Hiçbir sarsıntı yok. Allah bu sarsıntıyı hiç belli etmeden dünyayı var etmiş evet. insanlar için. Bu da çok büyük bir mucize oluyor.
İnşallah. Bizim evet. lüksümüz için her şeyi Allah evet. yaratıyor baktığımız zaman. Yoksa biz dünyanın dönüş sesini de duyabilirdik. Uzaydaki sesleri de duyabilirdik. Ama bu bize çok rahatsız edici ve katlanılmaz bir ortam sağlayacaktı. Ortam oluşturacaktı. Ama Allah bizim her şeyi bizim varlığımız için, bizim güzel şekilde yaşamamız için ve Allah'a iman ederek, Allah'a şükrederek yaşamamız için her şeyi bize uygun şekilde yarattığını görüyoruz. Bizim de bunları görüp Allah'a şükretmemiz iman lazım. Etmemiz gerekiyor. Çünkü evet. Allah bütün güzellikleri önümüze sunuyor ve bu güzellikleri bize her an gösteriyor. Şu anda dünyanın dönüyor olması, dünyanın hiçbir etki altında olmadan, hiçbir çarpmaya maruz kalmadan dönüyor olması da Allah'ın bizi koruduğunu gösteriyor. Bunun sonucunda da yine Allah'a şükredip Allah'a hamd etmemiz lazım inşallah.
İnşallah. İnşallah. Tabii Kur'an'ın indirildiği dönemde uzayla ilgili hiçbir bilgi değil mi? Yok. Bilinmiyor. Yani uzaya bakıldığında biz araştırmadan derinlemesine de bakmasak gök taşlarının böyle gelişi güzel, rastgele bir şekilde ilerlediğine, uzayda böyle bir karışıklık olduğunu düşünebiliriz. Halbuki incelendiğinde ne ortaya çıkıyor? Hepsinin bir yörüngesi var. Mesela yıldızların evet. yörüngesi var, galaksilerin, gezegenlerin, uyduların hepsinin bir yörüngesi var. Ve Allah Yasin suresinde bildiriyor bize 40. ayette, şeytandan Allah'a sınırım. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir buyuruyor Allah. Yani Allah yaratıyor ve her an kontrolünü devam ettiriyor kainatta. Anan yaratmasıyla bakın oradaki yörünge dev kütlelerden bahsediyoruz. Onların yörüngelerinde sürekli olarak bozulmadan ilerlemeleri her an kontrol olduğunu gösteriyor bize. Yoksa değil mi, çok fazla karışıklık çıkması lazım. Ki Allah dünyayı özel olarak yaratıyor, canlıyı yaratıyor burada. Dünyayı da koruyor Allah. Bize bir nimet tamam. olarak atmosfer yaratıyor 7 kat ki o da Kur'an'da geçiyor. O da bir Kur'an evet. mucizesi. Atmosferin katman katman olması. Hepsi bizi koruyacak bir sistem. Mesela ay olması. Ayda hepimizin bildiği gibi gelgitlerin oluşmasına vesile oluyor. Ama dünyaya yakınlık oranı o kadar muhteşem ki tam olması gerektiği gibi. Daha yakın olsa gelgitlerin boyutu artacak. Kıtaların deniz seviyesine yakın olan kısımları daha fazla suyla kaplayacak.
Daha uzak olsa bu sefer de tam tersi olacak.
Tabii bu sefer uzaya fırlayacak zaten.
Yeah.
Ay da duramayacak. Uzaya fırlayacak daha uzak olsa. Hepsinde bir denge ve yaratılışı görüyoruz.
Düzen inşallah. Düzen olduğunu görüyoruz ve sadece dünyada bundan bahsedebiliyoruz. Bir diğer bir sürü gezegenler var mesela etrafımızda olan. Ama hepsinin koşulları insanın yaşamasına olanaklı değil. Birisi çok soğuk, birisi çok sıcak, birisinde evet. oksijen çok az, hidrojen fazla ve bu şekilde birçok gezegen var ve sadece dünyada hayat var. Allah çünkü dünyayı insanların yaşama koşuluna uygun şekilde ikisini beraber aynı anda yaratmış. O yüzden dolayı da hani ikisini daha doğrusu Allah, ikisini de yaratan Allah olduğu için ikisine de o özellikle yaratıyor ve bu ortamda biz bu koşulda yaşayabiliyoruz. Başka bir koşulda yaşayamıyoruz. Dediğimiz gibi eskiden bundan önceden güneşin dönüldüğü zannediliyordu. Güneşin hani dünya etrafında döndüğü zannediliyordu. Çünkü doğuyor, batıyor deniliyor. Ama daha sonra dünyanın döndüğü, hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döndüğü ortaya çıktı ve bunun vesilesiyle de mevsimlerin olduğunu, işte gece gündüzün bu vesileyle olduğunu biz de böylece anlamış olduk. Ama 1400 sene önce hiçbir insanın bilimden zaten bilimsel araştırmalardan söz etmek çok daha zor. Çünkü hiçbir şekilde bu böyle ilerlemiş bir teknoloji yok, böyle üstün bir teknoloji yok. O zaman da bunun Kur'an'da geçiyor olması zaten bize Allah'ın sözü olduğunu ve Allah'ın hak kitap olan Kur'an-ı Kerim'de her şeyi bildirdiğini gösteriyor. Çünkü hiç kimsenin bilemeyeceği gerçeklerin 1400 sene önce bildiriliyor olması bütün her şeyin yaratıcısı olanın Allah olduğunu tamam. gösteriyor bizlere işte.
Evet. İnşallah. Yani Allah'ın yarattığı çok büyük hakikatken ve her şeyde Allah'ın varlığını gösteriyorken mucizevi bir şekilde Allah'a inanmayan insanların da olduğunu görüyoruz. Ama Allah bunu bize Kur'an'da haber veriyor. Kafirlerin olduğunu söylüyor. Münafıkların olduğunu söylüyor. Bunlar Allah'a iman etmeyen insan türleri. Ve Allah ona iman edildiği takdirde her şeyin çok güzel olacağını söylüyor inşallah. Hem iman edenin, iman eden kişinin hayatı çok güzel yaşayacağını, dünya hayatını, hem de ahirette kurtulanlardan olacağını ve istediği ve aklına hayaline gelmeyen daha nice nimetlerin sonsuz derecede, yani sonsuz varlıkta hep var yani. İstediğin her şey ve aklına gelmeyecek detaylarla birlikte, aklına gelmeyecek nimetlerle birlikte sonsuz cennet hayatı inşallah ahirette inanan kullar için var.
İnşallah.
Allah dünyada sadece bunu istiyor insanlar. Yani ilk başta Allah'ın varlığını kabul etmesini istiyor. Nereye baksa bu varken, ki mesela bir ateist bir kafayı düşündüğünüzde yaşadığı hayat iyi bir hayat olmuyor. Ateist ideolojilere baktığımızda da öngördüğü ve ortaya koyduğu hayat çok kötü, çok vahim oluyor. Mesela komünizm, ateist tabanlı, Darwinist tabanlı bir ideoloji, bir insanlara şeytan gibi vaatte bulunan, yani böyle size daha iyi olacağını vaat eden ama hep sonunda milyonlarca insanın ölümüne, diyor ki Lenin, kan daha fazla, daha çok kan diyor. Yani vaat ettiği ve iyi olacak dediği yönetim şeklini iktidara getirirken bu sözlerle iktidara getiriyor. Ve haliyle ne oluyor? Nüfusun büyük bir kısmı zaten ölüyor, öldürülüyor, yok oluyor. Çünkü şeytanın istediği bu. Şeytan hep bu şekilde çalışıyor. Şeytan kendisini yönünü izleyen Deccal'le birlikte dünyada hep kan akıtan, bozgunculuk çıkartan, mutsuzluklara, sorunlara, sıkıntılara, savaşlara sebep olan, insanların her zaman ziyanına, yokluğuna ve kötü olmasına çaba harcayan ve ahirette de cehenneme gitmesini vesile olan bir yaratık. Şeytan. Mümin ise bunun karşısında ve bu zamanda inşallah Hazreti Mehdi'nin yaşadığı zamandayız.
İnşallah.
Müminlerin inşallah dünyada İslamiyet'i tamam edeceği, her yere inşallah üstün kılacağı zamandayız. İnşallah Allah bizi müminlerin arasında kılsın sonsuza kadar inşallah.
İnşallah.
Allah zaten, Allah'ın zaten bizden istediği sadece Allah'a iman etmemiz, Allah'ın varlığını kabul etmemiz. Çünkü Allah her şeyi bizim iyiliğimiz, güzelliğimiz için vermiş. Dünyadaki bütün nimetleri, bitkilerden, sebzelerden, meyvelerden, içtiğimiz suya kadar bütün nimetleri Allah bizler için vermiş. Bizim de yapmamız gereken öncelikli olarak Allah'a bunlar için şükretmek ve Allah'ın bizden istediklerini yapmak. Çünkü biz dünyaya geliş amacımız yan gelip yatmak değil. Yani bir amacı var dünyaya gelişin insanların. Ve bu amacın da en büyük olanı da Allah'a ibadet etmek ve Allah'ın istediği şekilde davranmak. Bu da ancak Kur'an ahlakıyla mümkün olabiliyor. Şu anda da Peygamber Efendimiz söylüyor bu zamanda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la mümkün olacağını, ahir zamanda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an ahlakını bütün insanlara yaşatacağını ve tıpkı altın çağdaki gibi insanların asr-ı saadet dönemine kavuşacağı dönemin ahir zamanda olacağını müjdeliyor bizlere. Bizlerden de müjdelenmemizi istiyor inşallah. O yüzden de bizim yapmamız gereken dediğimiz gibi yan gelip yatmak değil, Allah'ın yolunda bir şeyler yapabilmek.
Allah'ın emirlerini uygulamak, yasakladıklarını da yapmamak. İnşallah herkese nasip olur, her mümine.
İnşallah. Allah'ın sınırlarını da yaşamak gerekiyor inşallah. Bugün de hocam güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.